أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ın o güzel hayatını aile efradı başta olmak üzere yakınlarıyla, akrabalarıyla, hısımlarıyla olan ilişkisini, iletişimini, davranışlarını, yakınlarının, eşlerinin, akrabalarının, hısımlarının Hazreti Peygamber Aleyhisselam'la olan davranışlarını sizlerle paylaşmaya çalıştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak bugünkü programa başlıyorum hayırlısıyla inşallah. Bildiğiniz ve takip edebildiğiniz gibi Resulullah Aleyhisselam'ın sevgili hanımlarını, sevgili annelerimizi sizlerle paylaşmaya çalışıyor. Hısımlarını, daha doğrusu Hafsa annemizi şu ana kadar 3 bölüm olarak gördük. 4. bölümden ve yine özet veremeden inşallah devam edeceğiz. Hayırlara vesile olması dileğiyle. Hatırlayacağınız gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemiz ve Hazreti Hafsa annemizde bir küçük sorun yaşamıştı. Bir sır meselesi vardı. Bunu genişçe görmüştük bundan önceki bölümlerimizde. Yine aynı şekilde Hazreti Ayşe annemizi daha önce gördüğümüzden onun hayatını ve o örneklemeleri verirken de genişçe gördük. O yüzden bu sır ve kalplerin eğilmesi sahnesini biraz daha özet geçeceğim. Bu arada bize yansıyan yönünü, teknik boyutunu da anlamaya ve sizlerle inşallah paylaşmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Efendim, bazı olaylar vardır ki, bazı hadiseler vardır. Görünüş itibariyle basittir. Böyle çok da üzerine durmaya değmez. Ancak bazen bu öyle bir yayılır. Bazen o şekilde bir kılık değiştirerek, mana değiştirerek dışarıya çıkar ki hiç de problem olmayacak bir hadise çok büyük problemmiş gibi geriye döner. Ve aile yapımızı sarsar. İşte basit bir şey, bir bal şerbeti içmeme sahnesi, efendim İşte bir sır verme sahnesi çok da böyle ahım şahım hadise olmamasına rağmen ufak tefek bazı hadiseler yaşandığında farklı şekilde yayıldığını görüyoruz bu olayda. Dolayısıyla bu olaylar dahilinde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine helal olan şeyleri yapmayacağına dair yemin etmişti, söz vermişti. Burayı görmüştük. Yani bunun bir tanesi bal şerbeti içmeyeceğim sözüydü. Söz vermişti Aleyhisselam, bir daha ben böyle bir şey yemeyeceğim, içmeyeceğim diye. Bunun üzerine efendim ayet-i kerimeler geldi. Tahrim suresinin 1. ve 2. ayet-i kerimeleri. Az önce ifade ettiğim gibi Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bunları genişçe görmüştük. Biraz şimdi özetçe ama ayetin metnini bu sefer biraz da kelime kelime ağır ağır okuyarak sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü. Ey nebi. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek. Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin sen kendine haram ediyorsun? Tebteğî merdâte ezvâcik. Eşlerinin rızasını gözeterek bunu yapıyorsun. Vallahu gafurur rahim. Allah çok bağışlayan ve çok esirgeyendir. Kad faradallahu lekum tahillete eymanikum. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı meşru kılmıştır. Vallahu mevlakum. O sizin mevlanızdır, sahibinizdir. Ve huvel alimul hakim. O her şeyi bilendir, hikmetle yönetendir. Evet, Tahrim suresinin 1. ve 2. ayeti kerimeleri. Sohbetlerimizin birçok yerinde şunu ifade ettik. Sahabe hayatı denince ki Resulullah Aleyhisselam'ı bize onlar aktarıyorlar. Ancak onlardan da önce bizzat Allah Teala bize Resulünü tanıtıyor. Dini yaşayarak bize getiren Peygamberimiz Aleyhisselam ve sahabe-i kiram. Ancak Allah Teala gönderen o dini. Dolayısıyla bir vahiy medeniyetidir bu. Bir vahiy düşüncesi, bir vahiy nizamı. Resulullah Aleyhisselam'ı, sahabe-i kiramı anlayarak İslam'ı anlamaya çalıştığımızda eğer Kur'an'ı ertelersek, yani sahabeden Kur'an'a gidersek yanlış yapmış oluruz. Sözlerim yanlış anlaşılmasın. Sahabeden Kur'an'a gitmeyeceğiz. Kur'an'dan sahabeye geleceğiz. Yani Allah Teala neyi gönderiyor, neyi istiyor? Hatta bu ayet-i kerimede Peygamberimiz Aleyhisselam'dan vahye Kur'an'a değil, vahiden peygambere bakış var. Ne diyor Allah? Ya eyyühen nebi, ey nebi. Onu nebi gönderen, Resul gönderen bizzat Allah öyle ifade ediyor. Ya eyyühen nebi, ey nebi. Lime tuharrimu ma ahallallahu lek? Allah'ın sana helal kıldığı bir şeyi sen niçin kendine haram kılıyorsun? Ayet-i kerime aslında dersim tefsir dersi değil. Ve haddimi aşıp da tefsire girmek istemem. Bunu uzmanlara bırakıyorum. Ama sonuçta biz de Müslümanız ve en azından Allah ne diyor anlamakla mükellefiz, sorumluyuz. Bu açıdan hadiseye baktığımda Allah Teala Peygamber Aleyhisselam, çünkü ayetin devamında tebtagî merbâte ezvâcik diyor. Sen eşlerinin rızasını gözeterek, yani hanımların memnun olsun diye Allah'ın sana helal kıldığı bir şey sen kendine niye haram kılıyorsun? Vallahu gafurur rahim kısmı Allahu Teala çok bağışlayan, çok esirgeyen nedir? Allah'tan af dileyin, istiğfar dileyin. Allah bir şey helal kıldıysa o helal olarak durur. Onunla peygamberin bile oynama yetkisi yok muhterem dinleyenlerim. Ancak bu ayeti ele alıp da bu ayet üzerine efendim bazı fikirleri geliştirerek belli birikimi çöpe atman da manası yok. Dengeyi iyi kuracağız. Dengeyi iyi kuracağız. Şimdi burada Allah-u Teala bir aile problemi var, oluşuyor. Bir sır ifadesi de, sır biraz sonra biraz daha genişçe gelecek. Bir hadise yaşanıyor. Resulullah Aleyhisselam da hanımlar birbirlerine kırılmasınlar, bana kırılmasınlar, güzel geçim olsun diye Allah'ın helal kıldığı bir içeceği, bir bal şerbetini efendim tamam diyor, bir daha ben bunu içmeyeceğim. Kendisini haram kılıyor. Allah tarafından uyarılıyor. Peki ben şunu düşünürüm burada ve sizlerle paylaşmak isterim. Helal olan bir şey için bile böyle hüküm inerse, anlayabiliyor muyuz efendim? Helal olan bir şey için bile böyle bir hüküm inerse, bir de eşimizin hatırına haram olan bir şeyi yapar ya da o harama rıza gösterirsek o zaman halimiz nice olur. Ama ifadeye dikkat edelim. Ayet-i kerimede eşinin rızasını gözeterek. Yani hanım kırılmasın ya da kocam kırılmasın. Yani burada erkeğe hitaptır peygamberimize hanım kırılmasın diye. Ama genel olarak düşündüğümüzde erkek için hanım kırılmasın, üzülmesin. Hanım için de erkeğim kocam kırılmasın, üzülmesin diye Allah'ın helal kıldığı bir şeyi asla haram kılamazlar. Aynı şekilde Allah'ın haram kıldığı bir şeyi de asla helal kılamazlar. Şimdi burada bu hadiseyi İslam tarihi ve siri kitapları genişçe anlatır. Bilmeyenimiz yoktur. Az önce ifade ettiğim gibi Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken de efendim bu ayeti kerimeyi, bu olayı genişçe görmüştük. Ancak bazı şeyleri Hafsa annemize sizlerle paylaşayım diye bırakmıştım. Ayşe annemizle ayetin biraz genişçe muhtevasını paylaştık. Ama burada o soruyu sorarak ben paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz aleyhisselam burada bir hüküm koymuyor. Yani bir haram bir helal getirmiyor burada ayeti kerimede. Allah Teala uyarıyor. Peygamber şahsından müminleri uyarıyor. Çünkü hüküm Allah'ındır. Vahiy ne diyorsa hayatımız odur, o olmalı. Ancak ileride şunları da göreceğiz. Allah Teala icra makamına Peygamber aleyhisselamı oturtmuş. Hüküm makamında kendileri var. Hükümler Allah'tan geliyor, icraatı Peygamber aleyhisselam yapıyor. O yüzden Peygamber aleyhisselamın görevi en temelde tebliğ ve tebyin demiştik. Tebliğ ve tebyin. Tebliğ nedir? Allah'ın gönderdiği hükümleri ayniyle insanlara ulaştırması tebliğ. Tebyin nedir? O hükümleri beyan etmesi, açıklaması insanlara. Bu beyanda iki türlü olur. Biri, ne anlama geldiğini, burada kastedilen mananın ne olduğunu açıklamak, ifade olarak, sözsel olarak. Diğeri ise bunu yaşayarak ortaya koymak. Bu tarz bir beyanda burada söz konusu. Resulullah aleyhisselam bunu en güzel bir şekilde yaşayarak önümüze koymuştur. Şimdi hadise, yani birbirini açan olayları görüyoruz burada. Birbirini açan olayları görüyoruz ki bu da Tahrim suresinin 3. ve 4. ayetlerinde devam edecek. 5'e 6'ya doğru gidecek bu ayet-i kerimeler. Peygamber aleyhisselam bu sadece bir yiyeceği, içeceği, içmeyeceğim, yemeyeceğim ifadesi değil, o süreç içerisinde bir sır paylaşmıştı ve sır da sır kalmamış, annelerimiz arasına yayılmıştı bu sır. Dolayısıyla Resulullah aleyhisselam sırrının ifşa edilmesi ve benzeri sebepler yüzünden son derece rahatsız oldu. Bunun üzerine Allah Teala annelerimizi uyardı. Haklarında güzel müjdeler olan, her günü bir başka güzel geçen, ki Ayşe annemizi gördük, şimdi Hafsa annemizi görmeye devam edeceğiz. Bu insanlar, bunlar kaliteli insanlardır diye, iyi insanlardır diye, bunların yanlışına göz yumulmamıştır. İşte vahiy böyle bir şeydir. Bakalım şimdi 3. ayet-i kerime bize neyi anlatıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz eserren nebiyyü ila ba'di ezvacihi hadisen. Nebi eşlerinden birine gizlice bir sır söylemişti. Felemme nebbe'et bihi ve sarahu Allahu aleyhi arrefe ba'du ve arada an ba'din. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verip Allah da bunu peygamberine açıklayınca. Şimdi aleyhisselam bir söz söylüyor. Bu sırdır diyor eşine. Muhtemelen bu eş Hazreti Ayşe annemiz. Diğer rivayette Hafsa annemiz. Çünkü ikisi arasında geçiyor hadise. O da bunu annemizden paylaşıyor. Diğer annemizle paylaşıyor. Tabii paylaşınca aleyhisselam da o annemizin yanında şöyle yaptınız deyince felemmen nebbe'ehâ bihi, aleyhisselam da onlara bu hadiseyi açıklayınca kâlet, dedi ki annemiz, men enbeke hâda, tabi şimdi Peygamber aleyhisselam eşlerinden birine gizlice bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü başkalarına, yani diğer annemize haber verip Allah da bunu Resulullah'a açıklayınca Peygamber aleyhisselam da eşine bir kısmını bildiriyor, açıklıyor, bir kısmını açıklamıyor. Bunu söyleyince, Peygamber aleyhisselam bunu eşine haber verince, bunu sana kim söyledi diye soruyor annemiz. Kale nebbe'eni, ya Aleyhisselam buyuruyor. Kale nebbe'eniyel alimul habir. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bunu bana söyledi dedi. Şimdi Kur'an-ı Kerim hikaye kitabı değil. Hanımlar arasında geçen bir hadiseyi Allah peygamberine bildiriyor. Ancak bunun, yani siz diyor şöyle konuştunuz. Peygamber kendisine bildirilmeyince bilemez. Burada onu açık ve net olarak görüyoruz. Çünkü Aleyhisselam ben Allah'ın Resulüyüm, her şeyi bilirim dememiştir hiç. Biz birkaç kitap okumayla her şeyi bildiğimizi iddia ederiz. İşte buyurun. Bu boyutunu burada görmemiz lazım. Ben şu kadar okudum, şu seviyeye geldim, işte akademik olarak falan seviyedeyim veyahut da manevi olarak filanca dersteyim, falan yere geldim, ben her şeyi bilirim. Subhanallah, her şeyi bir tek Allah bilir. Bu ayet-i kerimede aynı zamanda bize, peygamberi ashabına değil, bize haddinizi bilin diyor Allah-u Teala. Çünkü sen bunu nereden haber aldın? İki kişi arasında konuşulan mesele. Ne diyor Aleyhisselam? Ben bilirim. Gözüm üzerinde ha diyor mu? Demiyor. Bunu her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bunu bana haber verdi. Nebben yine alimul habir budur. Bunu unutmayacağız. Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan bir Allah'ımız var bizim. Peki ne oluyor sonra? Bu üçüncü ayeti kerimeydi. Dörde geçiyoruz. İn tetuba ilallahi. İn tetuba ilallahi. Eğer ikiniz de Allah'a tevbe ederseniz ne iyi. Fakat sagat kulubukuma. Çünkü kalpleriniz eğrildi, kaydı. Lütfen dikkatli olalım. Annelerimiz bir günah işlememişler. Bir iftira atmamışlar. İkisi de Resulullah'ın eşi. İkisi de gözde hanımlar. Aleyhisselam birine bir şey söylüyor. O da onu paylaşmaması gereken bir sır diğeriyle paylaşıyor. Ve gelen ayeti kerimede ente tuba ilallahi. Ya bu benim hanımımdır. Kötü niyetli değil. Ya bunu bağışlayayım gitsin. Tamam, bağışlayacağız. Bağışlanacak. Ama karşı tarafın hatasını kabul edip özür dilemesi lazım. Allah diyor ki ente tuba ilallahi. Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz ne iyi. Tövbeye çağırıyor Allah-u Teala. Çünkü fakat sagat kulubukuma. Çünkü kalpleriniz eğrildi, kaydı. Kalp nasıl eğrilir? Nasıl kayar? Bir iftira yok. Kötü niyet yok. Kötü düşünce yok. Ama burada çok ciddi bir şey görüyoruz. Bu işin şakası yok. Allah-u Teala tam bir teslimiyet istiyor bizden. Ve küçük de olsa yanlış, yanlıştır efendim. Bunu hoca da yapsa yanlıştır, hacı da yapsa yanlıştır, halktan biri de yapsa yanlıştır. Bizim en büyük yanlışımız. Birçok yanlışı birileri yapar, hiç onları görmeyiz. Ama garip biri o yanlışın yarısını yapsa üzerine hücum ederiz. Yanlış, yanlıştır. Kim yaparsa yapsın. Ayet devam ediyor. Ve in tevahera aleyhi فَاِنَّ اللّٰهُ هُوَ مَوْلَاهُ. Ve eğer Resulullah'a karşı birbirinize arka olursanız bilin ki onun dostu ve yardımcısı Allah'tır. Anneler böyle bir şey yapmıyor. Hani deriz ya kumpas kurmak arkasından. Bunlar kumpas kurmuyorlar. Ama eğer giderse böyle kumpas oluşacak. O niyetleri olmadığı halde. Hatırlayınız Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken Cemel vakkasıyla ilgili o güzel sözünü üzerine basa basa tekrar tekrar ifade etmeye çalışmıştık. Ne demişti sevgili annemiz Ayşe annemiz radıyallahu anha? Bazı hareketler iyi niyetlerle başlar. Fakat zamanla başlatanın elinden çıkar ve istenmeyen sonuçlar doğurur. Subhanallah, ne güzel söz. Şimdi burada bunların Resulullah'a karşı bir tavırları yok. Tarzları yok aleyhisselama karşı. İkisi de Resulullah aleyhisselam'a, Allah ve Resulüne mutlak itaat üzereler. Sadece bir sır birine söylüyor ve sır açılıyor, sır yayılıyor. O yüzden Allah Teala eğer diyor Resulullah'a karşı siz birbirinize arka olursanız onun dostu ve yardımcısı Allah'tır. Fe innallahu ve mevlahu ve cibrilu ve Cebrail'dir. Muhakkak ki onun yardımcısı, dostu Allah'tır, Cebrail'dir ve salihul mu'minin ve müminlerin iyileridir, salihleridir. Vel melâiketu ba'de zâlike zahira. Bunun ardından melekler de ona arkadır. Bunu Allah Teala söylüyor. Tahrim suresinin 4. ayeti kerimesinde. Yani burada aynı zamanda Peygamber aleyhisselamın şahsında müminlere ne güzel bir yol gösteri, bir uyarı söz konusu. Bir hadiseyle, problemle karşı karşıya kaldığımızda aleyhisselam bağırıp çağırmadı burada. Hani bazen yuvarlak sözler söylenir ya, Resulullah aleyhisselam hanımlarına hiç kızmadı, bağırmadı, çağırmadı. Doğru. Ancak Allah gerekeli yaptı zaten. Allah-u Teala ayetlerle annelerimizi uyardı. Dolayısıyla bizi uyardı. Ayete bakacağız ben ne yapıyorum diye kendimizi toparlayacağız. Bu sadece tarihsel bir hadisedir, yaşanmış bitmiş diye düşünmeyeceğiz. Öyle olsa ayetler olmazdı. Gündelik hayatımızda namazlarımızda okuduğumuz Kur'an'dır bu. Allah'ın gönderdiği vahiydir bu. Değişmez kanundur bu, ilahi nizamdır bu. Böyle değişmez, değiştirilemez bir şeyle karşı karşıyayız. Öyleyse biz illa aynı hadiseyi değil, benzeri bir şeyi yaşadığımızda, başımıza böyle bir hadise geldiğinde yapmamız gereken biz, bizim dostumuz Allah, bizim dostumuz Resulullah'ın dostu Cebrail, bizim dostumuz müminlerin iyileri, ardından melekler. Yani Allah Teala bir sorun yaşarsan işte Resulullah Aleyhisselam'a Allah böyle bir sorunu yaşattı. Annelerimiz böyle bir sorun yaşadılar. Ne oldu? Allah onları tövbeye davet etti. Ama aynı zamanda da hani deriz ya Kur'an meydan okuyor diye. Meydan da okudu burada. Böyle bir şey yaparsanız dedi siz şöyle şöyle olur. Allah müminleri burada Peygamber Aleyhisselam'ın ve sevgili annelerimizin şahsında ciddi şekilde uyarıyor. Hem Hafsa annemizi görürken hem Ayşe annemizi anlamaya çalışırken bu ayetleri görmediğimiz zaman hikaye boyutunda kalır, olaylar arasında boğulup gideriz. Hikaye olmasın demiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir sürü kıssalar var, hikaye olacak. Ancak biz hikayeye ayeti malzeme diye kullanmayacağız. Her şeyi ayetten çıkaracağız. Vahiy olmadan olmaz, Kur'an olmadan olmaz. İşte buyurun Allah böyle buyuruyor Tahrim suresi efendim 4. ayeti kerimede. Evet efendim, müminler Müslümanlar olarak, ümmet olarak, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı sevenler olarak, Müslümanlar olarak, onun yolunun dönmez yolcuları olarak yolumuzu aydınlatan Allah'ın kitabıdır. Resulünün sünnetidir. Kur'an ve sünnet. Allah ve Resulü. Allah-u Teala annelerimizin şahsında bütün anneleri, bütün hanımları uyarıyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şahsında bütün aile reislerini, erkeklerini uyarıyor. Nedir peki? Yanlışın, eksiğin, kusurun ve hatanın söylenmesi esas. Ancak bunu söylerken kendi aramızda kırıcı, incitici değil. Yalnız hatayı söylemeyip hatayı gördüğümüz halde yokmuş gibi davranmak da değil. Ayet-i Kerime ne diyorsa biz onu yapacağız. Hata edenin uyarılması ve ne yönde uyarılması. Efendim her şeye çabuk intibak edip içinde bulundukları eşsiz değerin değerini, kıymetini bilen sevgili annelerimiz kendilerini çabucak toparlayıverdiler. Ve tevbeye sarıldılar Allah'a. Özre yöneldiler Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Burada iki tane hak var, hukuk. Allah hakkı, eş koca hakkı. Allah hakkında tevbe, koca hakkında özür ve bir daha o yanlışa dönmemek. Her şeyin iç yüzünü en iyi bilen elbette sadece Allah Teala'dır. Celle Celaluhu. Hata edenin hatasında ısrar etmemesi ve hemen hatasından dönerek hakkı itiraf ile beraber hatasını da telafi etmesi yapılması gereken en önemli şeydir. İşte bu ayeti kerimeler üzerine hemen tevbe eden sevgili annelerimiz hem Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve hem de Allah Teala'nın istediği gibi olmaya söz üzerine söz verdiler. Tevbe istiğfar ettiler Allah'a, özürlerini beyan ettiler Resulü Aleyhisselam'a ve böyle bir yanlışa bir daha düşmeyeceklerini ifade ettiler. Böylece eğrilen kalpler tekrar düzelmiş oldu. Atlamamamız lazım. Gözden kaçırmamamız lazım burada. Resulullah Aleyhisselam'ı anlatma adına, anlama adına efendim onun aile reisliğini işlerken böyle tepkisiz biri gibi işlemenin manası yoktur. O bir insan, bir beşer. O da kırılıyor. O da üzülüyor. O da bozuluyor. Sallallahu aleyhi ve sellem ki devamındaki örneği bir daha göreceğiz. İnsan sonuçta. Ya şu kadar sene hiçbir sözünü çiğnetmedim, bir dediğini iki ettirmedim. Bir kere bir ufak bir şaka da olsa bir şey böyle konuştuk diye hemen haşa burnunu dikti demiyor annelerimiz. Ki biraz sonraki hadise bugün rahatlıkla burnunu dikti, sırtını döndü diye denecek bir olayı göreceğiz. Ki Ayşe annemiz de genişçe gördük. Olayın içerisinde Hafsa annemiz de olduğu için efendim burada bir kez daha göreceğiz. Daha doğrusu hangi annemize sıra gelince bu sahne içerisinde o annemizin ne kadar yeri varsa o kadar yer vereceğiz hadiseye. En fazla Ayşe annemiz vardı, orada genişçe verdik. İkinci genişlik Hafsa annemizedir. Şimdi de onu inşallah yeri geldiğinde sizlerle paylaşacağız. Ancak bir kez daha söyleyelim. Eğrilen kalpler tekrar düzelmişti. Kayan kalpler yerine gelmişti. Ya biz eğrilen kalplerimizi ne zaman düzelteceğiz sorusunu sorsak. Yani sadece olaylar orada yaşanıyor yetmiyor bu. Ne zaman sorusunu sorsak. Efendim bu olaylar öyle bir boyuta vardı ki bu ayette daha gelmeden Resulullah Aleyhisselam o kadar rahatsız oldu ki Hafsa annemizi boşamayı dahi düşündü. Hatta bunu seslendirdi. Onu boşayacaktı Aleyhisselam. Annemiz bir ahlaksız hareket yapmamıştı. Kötü söz söylememişti. Karşı koymamıştı. Aman dememişti. Ama kaliteli bir hanımdı. Kalite duruşunda bir zedelenme oldu. Çünkü o peygamber eşiydi ve ümmetin annesiydi. Temsil makamındaydı. Temsil makamında olanların hatasızdır diyemez kimse kimseye. Bunlar peygamberler dahildir. Ama temsil makamında olanların hata lüksü fazla yoktur. Ve çok hassas durmaları gerekiyor. Çünkü onların yapacağı yanlışlık topluma böyle yansıyacak ve normal bir şeymiş gibi duracak. İşte bundan dolayı Resulullah Aleyhisselam temsil noktasında Hafsa annemizde ufak bir kayma olunca boşamayı düşündüğünü, böyle bir karara doğru gittiğini ifade etti. O yüzden bazı kaynaklar boşadı diye de geçerler. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Hafsa annemizi böyle boşamayı düşündüğünde, Hafsa annemiz bunu duydu. Çünkü Aleyhisselam bunu seslendirdi. Çok üzüldü. Çok ağladı. Üzülüp ağlarken şu kadar yıldan beri saçımı süpürge ettim, yazıklar olsun, zıkkım olsun demedi. Öyle kolay birbirimizi bugün harcıyoruz ki, öyle kolay harcıyoruz ki, ağızdan çıkan sözlerin hesabını nasıl vereceğimizi düşünmüyoruz. Söyle gitsin, olmaz öyle. Ağzımıza sahip çıkacağız. Çok üzüldü, tevbe etti, ağladı, Allah'a yöneldi. Her şeyi gören ve her şeyin iç yüzünü en ince ayrıntısına kadar bilen Allah Teala Celle Celalu Resulullah Aleyhisselam'a Hazreti Cebrail'i gönderiyor. Ve Hafsa annemizin önemli bir özelliğini dile getirerek bir emir veriyor Resuluna Allah Celle Celalu. Ne diyor? Hafsa çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir hanımdır. Ve cennette de senin eşindir. Onu boşama. Evet, bunu Allah buyuruyor. Kimi gönderiyor? Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor ve Resulullah Aleyhisselam'a bunu ifade ediyor. Hafsa çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir hanımdır ve cennette de senin eşindir. Onu boşama. Ben burada şunu düşünüyorum. Resulullah Aleyhisselam Hafsa annemizin çok oruç tuttuğunu, çok namaz kıldığını, yani bunlar nafile oruçlar ha, farzlar değil. Onu zaten yapıyor. Nafile oruç tutuyor çok fazla. Nafile namaz kılıyor Hazreti Hafsa annemiz. Ben merak ettim. Böyle niye hadisi kutsi bu şekilde geldi? Allah niye böyle bir şey buyurdu? Buradaki maksat nedir? Anladın mı? Ya haşa. Öyle bir iddiam yok. Ancak yıllarını bu işe veren bir kardeşiniz olarak efendim kaynakları taradığımda vardığım bir sonuç var. Şimdi biz böyle bizden iyi, manevi olarak üstün, hatta öyle olmasa bile birinin yanında bu farz olan namazı kıldığımızda, farz olan orucu tuttuğumuzda, yani daha dikkatli oluruz değil mi efendim birinin yanında? Ama kendi kendimize işte Allah kabul etsin. Şimdi bakıyorum Resulullah Aleyhisselam Hafsa annemizle bir hayatı paylaşıyor. Onun çok oruç tuttuğunu, çok namaz kıldığını bilmiyor mu? Allah Teala burada niye oruçta namazı öne çıkardı? Ve peygamberine onu boşama dediği gibi cennette de eşindir dedi. Neden? Buradaki hadise nedir diye elbette malum haliniz sosyal olayların bir tek cevabı yoktur efendim. Sosyal olayların cevabı tek değil. Birçok şey söylenebilir. Bunlar yorum tabii ki. Hata da ederiz, isabet de ederiz. Ancak şöyle dikkatli araştırdığımızda, şimdi bir yere gidiyoruz, bir büyüğümüzün yanına, diyelim akşam namazını kılıyoruz, hemen kalkıp evvabin namazı da kılıyoruz. Ya da sabahleyin güneş doğduktan sonra duha namazı, işrak duha kuşluk namazlarını kılıyoruz. Peki, kimse yokken bunları kılıyor muyuz? Ve tabii Allah hep varken. Hafsa annemize bakıyorum. Aleyhisselam'ın onca hanımı var. ve her birine birer akşam kalıyor. Mesela Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken o ifadeyi kullanmıştım. Yatıyorlar. Aleyhisselam bir süre sonra ya Ayşe diyor. Eğer müsaaden olursa kalkıp Rabbime kulluk etmek istiyorum. Aleyhisselam çok kibar bir insan. Çok nazik bir insan mübarek. Yani niye bunu desin ki yani? Bize ne demek istiyor Aleyhisselam? Hey herifler diye haykırmak lazım. Bize ne demek istiyor? Ayşe annemizin cevabı çok güzel. Ben sürekli seninle beraber olmak isterim. Hiç ayrılmak istemem senden. Ancak seninle Rabbin arasında girmem. Sen Rabbine kulluk et. E şimdi ona benzetiyorum ben muhtemelen. Hafsa annemizde kendisine sıra gelince, işte şu kadar gün sonra sıra geliyor kendisine. Ve Aleyhisselam'la beraber olmak, onunla hep yanında olmak için muhtemelen uyukken tuttuğu nafile oruçlarını terk ediyor. Ki doğrusu da budur. Resulullah yokken kıldığı ekstra nafile namazlarını terk ediyor. Bak farz demiyorum. Ve Hazreti Peygamber'e daha fazla beraber olmaya çalışıyor. Muhtemelen bu şekilde olduğundan da Resulullah Aleyhisselam onun o ekstra oruçlarını ekstra nafile namazlarını muhtemelen görmüyor. Ve Aleyhisselam'ın da insanlara değer ölçüsü oruç ve namaz. Yani Allah'a olan kulluk. Allah sevgili kuluna işte buradan giriyor. Hafsa çok oruç tutan, çok namaz kılan. Ve Aleyhisselam Hafsa annemizin bu üstün özelliği ve ciddi kişiliği Hazreti Cebrail Aleyhisselam tarafından kendisine bildirilince onu boşamaktan vazgeçiyor. Ve Hafsa annemiz de şükür secdesine kapanıyor. Yani şimdi hanımlarımıza, annelerimize, kızlarımıza böyle bir müjde gelse, bak sen benim kıymetimi bilmiyorsun ama bak gördün mü benim kıymetim Allah katında. Ya hey sen daha neredesin deyiverirler. Deriz değil mi efendim? Deriz. Hafsa annemiz şükür secdesine kapanır. Efendim bu hakikaten benziyor. Ayşe annemize de iftira atılmıştı. Allah da onu işte gönderdiği ayetlerle o pis, o işten beri olduğunu, uzak olduğunu ifade etmiş ve Ayşe annemiz şükür secdesine kapanmıştı. Hafsa annemize de Aleyhisselam böyle bir boşanmayı düşünce, seslendirince onun da haberi oluyor tabii. Allahu Teala ona böyle buyurunca o da şükür secdesine kapanıyor. Ağlamaktan secde ettiği yeri ıslatıyor şükürden dolayı. Hazreti Hafsa annemiz radıyallahu anha bu durumda bir yandan Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı olarak kalmayı sürdürdüğü gibi diğer bir yandan da bu kadar açık ve bu kadar net bir şekilde bir müjde almış oluyor. Cennetlik olma müjdesi. Evet, cennetlik olma müjdesi. Hadiseyi iyi anlamak için biraz geri gideyim zamana sığdırabildiğim kadarla. Hazreti Ömer, Hafsa annemizin babası, Resulullah Aleyhisselam'ın hem yakın dostu hem de bu anlamda kayınpederi. Ne yapıyor? Resulullah'a gelip ben sana mükemmel bir kız verdim, kıymetini bil mi diyor. Hafsa annemize gelip kızım uyanık ol, kendini ezdirme mi diyor. Ebe öyle demiyor. Bugünlüklere ne oluyor peki? Neden büyükler büyükçe davranamıyorlar? Neden? Ufak bir hadise büyükler tarafından büyütülüyor ve aileler parça parça oluyor. Bizim işimiz bu olmamalı. Biz bu sohbetleri başkası için yapmamalıyız, dinlememeliyiz. Biz bunu yaşamak için okumalı, öğrenmeli, dinlemeli, hayatımıza geçirmeliyiz. Hazreti Ömer radıyallahu anh sıkça geliyor sevgili kızın yanına. Onu defalarca uyarıyor, nasihatlerde bulunuyor. İşte henüz daha bu mağfiret ayetleri gelmeden o sıkıntı yaşandığı dönemde geliyor Hazreti Ömer sevgili kızının yanına. Sevgili kızım diyor. yavrucuğum diyor. Güzelliğinin yanında her bakımdan en önde olan ve Resulullah'ın kendisine sevgi duyduğu şu hanımın durumu kim? Hazreti Ayşe annemiz. Seni aldatmasın. Yani o biraz daha özeldir. Yani kızım o senden üstündür. Senin ondan neyin eksik demiyor baba. O senden üstündür kızım diyor. İşte baba bu. Kayınpeder bu. Vallahi biliyorsun ki Allah'ın Resulü onu çok sever. Seni sever ama onun kadar sevmez. Ben olmasaydım ki Resulullah beni de çok sever ve senin şu takvan ibadetin olmasaydı çoktan Resulullah seni boşardı diyor. Henüz daha o Ayşe'ler gelmeden bunu baba söylüyor kızına. Ne diyor kız? Yani Hafsa annemiz. Ama baba olur mu öyle şey? Demiyor. Haklısın ey sevgili babam diyor. Babada kalite, kız kalite, hanım kalite, hey mübarekler. Hatta Hazreti Ömer bunu ilk duyduğunda işte çok üzülüyor o da. Kızının yanına geliyor. Yavrucuğum diyor, bak eğer diyor Hattab'ın soyunda bir hayır olsaydı o seni boşamazdı diyor. Subhanallah. Hattab'ın soyunda bir hayır olsaydı o seni boşamazdı. İşte ondan sonra Cebrail aleyhisselam gelecek, Peygamber aleyhisselama ona dön diyecek. Çünkü o çok oruç tutan ve çok namaz kılan bir hanımdır. Ayrıca o senin cennetteki hanımlarındandır diyecek. Cennetlik olduğunu müjdeleyecek. İşte bu üzerinde durulması gereken kayınpeder boyutu, kız babası boyutu, diğer tarafta koca eş Peygamber aleyhisselam boyutu. İşte Resulullah aleyhisselamın hanımlarıyla ilişkisi, iletişimi, onların anne babaları yani kayınpederi kayınvalidesiyle ki daha önce görmüştü kayınvalidesi yani Hazreti Hafsa annemizin annesi vefat etmişti. O yüzden sürekli burada Hazreti Ömer yani kayınpeder devreye giriyor. Bu güzellik en güzel boyutuyla yaşanıyor. E şimdi Kur'an-ı Kerim bize hadiseleri aktarırken bu olaylar sadece tarihsel boyutuyla kalsın diye değil, bir hataya, bir yanlışa, bir kusura düşüldüğünde nasıl dönüleceğine ilişkinde ipuçları verir, yol gösterir. Sonuçta hepimiz insanız, beşeriz, hata yaparız, şaşarız. Ancak hatalarımızda ısrarcı olmayacak ve hata karşısında da karşımızdakiler hata yapanı ezmeyecekler. Bu dengeyi iyi sağlamamız lazım. Evet efendim, malum hayat birçok şey inişli çıkışlı, çeşitli böyle cilveler diyebileceğimiz şeylerle doludur. Resulullah aleyhisselam, annelerimiz ve ashab-ı kiram da bu iniş çıkış hayat içerisinde bu cilveleri farklı cilve içinde yaşamışlardı ve yaşamaya da devam ediyorlardı. Bunlardan biri de Resulullah aleyhisselam ve sevgili annelerimiz arasında yaşanan çok büyük bir hadiseydi. Bu hadise İslam tarihinde İla hadisesi olarak geçer ve Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken bu hadiseyi oldukça geniş paylaşmıştık. Ve aynı zamanda bir aile hukukunun nasıl tahakkuk ettiğini görmüş olmuştuk burada. Efendim, Hazreti Hafsa annemize olan kısmını Ayşe annemize anlattığımız kısmı biraz tekrarlayarak ama Hazreti Hafsa annemize has kısmını da sıfırdan baştan olarak bu konuyu sizlerle bir radyo programına sığabileceği kadarıyla paylaşmaya çalışalım ve bu olayın bize verdiği mesajın ne olduğunu, böyle bir hadiseyle karşı karşıya kaldığımızda kendimizi toparlama boyutu. Bunları inşallah anlamaya çalışacağız. Dedik ya, ve malum ve tabii ki hepimiz yaşıyoruz bunu, hayatımız. Öyle her gün aynı şekilde monoton geçmiyor. Bazen çok güzel, çok iyi anlarımız olur. Bazen çok sıkıntılı anlarımız olur. Aslında hayatın tadı belki de budur. Yani yaşadığımız burası dünya. Biz cennette yaşamıyoruz. Dünyada yaşıyoruz. Dünyada dünya kanunları geçer. Dünya kanunları cari olur. Dolayısıyla problemler olur, olsun demiyorum. Sıkıntılar olur, olsun demiyorum. Yani problem yapın, sıkıntı yapın ya da yapalım demiyorum. Olur bunlar. Burası dünya. Ancak zaten işin de özelliği, özü budur. Allah Teala bizi imtihan için yarattığını ifade buyurur şu dünyada. Ve hangimizin nasıl hareket edeceğimize ilişkin o kadar ayetler göndermiştir. Vahiy göndermiş Allah-u Teala. Bir vahiy nizamı gelmiş. Ve bu vahiy doğrultusunda yaşamamız istenmiş. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü stecibu lillahi velirrasuli iza deakum lima yuhyikum. İlâ ahiril ayet. Ey iman edenler, sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin emri. Dikkat edelim. Sizi size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin emri nedir? Allah ve Resulü bize hayat verecek şeyleri getirir, gönderir. Ve biz ancak itaat üzere olursak bu anlamda hayat dolmuş oluruz. Yani hay, yaşar oluruz. Hani Üstad Necip Fazıl ne güzel söyler. İnsanı ürpertiyor ya. Ey hayat süren leşler, sizi kim diriltecek? Hesap sorarken hayat süren leştir. Çok güzel bir ifadedir. Çünkü yaşıyorsa İslam ve iman üzere yaşayacak ki leş olmasın. Hayat süren leş bu anlama geliyor. Resulullah Aleyhisselam bunca problemi, bunca sıkıntıyı omuzlarken elbette etrafında ashabı vardı. Sevgili annelerimiz, hanımları vardı ve hayatı beraber omuzlamış götürüyorlardı. Şimdi görmeye çalışacağımız yeni bir boyut için, yeni bir ufuk açılma noktasında ciddi örnekler verecek bize, hayatımıza da bambaşka bir ufuk verecek, varsa ki mutlaka vardır, birçok sıkıntımızı aşma noktasında bize kapı aralayacak. Ancak giriş yapıyorum ama bitirmek durumundayım. Çünkü bugün bize ayrılan süremiz burada dolmuş oluyor. İnşallah bundan sonraki programımızda bu meseleyi sizlerle paylaşıp varsa sıkıntılarımızı bu mesele ışığında çözmeyi hedef edinmek arzusuyla hepinizi bugünkü yine programın sonunda saygıyla, sevgiyle, hürmetle, muhabbetle selamlıyor. Bir diğer programda buluşmak üzere Allah-u Teala'ya emanet olunuz diyorum efendim.